Bir kere özel önemsediğim bir röportaj bu. Kırmadığın için teşekkür ediyorum.
Rica ederim. Ben şimdi teşekkür ederim.
Ana akım medyanın en önemli isimlerinden biriyken bir anda gördük ki kanalıma hoş geldiniz diyen bir Hilal Kaplan var. Bu yeni yolculuk, yeni macera YouTube'un neresinde konumlandırıyor kendini Hilal Kaplan? Ya da niye YouTube?
Niye YouTube? Şöyle, birkaç sebebi var bunun. Birincisi, televizyon kanalında ya da köşenin sınırları içerisinde söyleyemediğin ama daha derinlikli, daha içerikli, daha her şeyin arka planını yansıtarak bir konuyu anlatmak istiyorsan bunun için çok uygun bir mecra YouTube. Birinci sebebi bu.
Evet.
İkincisi, gelecek YouTube'da, dijital yayıncılıkta, yani bazı yazarlarımız bunu hala görmek istemese de yarın öbür gün televizyonun da giderek tahtından olduğu ve dijital yayıncılığın ön plana çıktığı bir sürece giriyoruz. Bu anlamda da bence kitlelere hitap etmek için YouTube'da olmak gerekiyor. Üçüncüsü, farklı kesimlere ulaşmak noktasında da YouTube bence bir şey sağlıyor, imkan sağlıyor. Çünkü işte asla Sabah Gazetesi okumam, asla A Haber izlemem falan diyen bir kitle var malum, kemikleşmiş. Dolayısıyla ben onlara da sözümü iletmek isterim. Neden? Hani eğer gerçekten hakikati dillendirdiğini düşünüyorsan her kesime ulaşmak istersin. O anlamda da YouTube önemli. Ve dördüncüsü, sözün kalıcı Adem. Yani köşe yazıları, katıldığımız televizyon programları bir yere kadar hatırlanır. Ama YouTube'da bundan 5 yıl sonra işte atıyorum Davutoğlu dönemine dair ne olmuş dendiğinde benim kanalda başka hiçbir yerde olmayan, hani bu konuda tevazi olmayayım, Hodri Meydan videosu mesela tektir. O kadar kronolojik bilgiyle, belgeyle anlatan. Bu gibi çok daha uzun anlatılması gereken meseleler. Mesela feminizmle dair eleştirilerimi anlattığım video. Televizyonda, ana akımda bunlar da ben o kadar uzun anlatabilirim.
Evet.
Gibi. Dolayısıyla ben YouTube mecrasına o yüzden katıldım. Şu an çok daha başlarındayım. Benim kanalı da lütfen araya ekrana sıkıştırın ki insanlar görsün.
Arkadaşlar, Hilal Kaplan abone olabilirsiniz. Oradaki aboneler de bize abone olsunlar.
Evet.
Change yapalım.
Aynen, lütfen.
Peki etrafınızdaki gazetecileri de dijital medya ile ilgili böyle zaman zaman teşvik ediyor musunuz? Ya burada olmanız lazım vesaire vesaire gibi.
Hep söylüyorum. Hatta ben de geç kaldım. Ama yani işte benim iki afacan var biliyorsun. Haftada 5 yazı yazıyorum. İşte program oluyorsa, seyahat oluyorsa. Evet. Korona sürecinde bu seyahatler bitti ya. O yüzden de biraz şey yapabildim. Yani vakit ayırıp böyle gerçekten üzerine eğilip ben bunu yapayım diyebildim aslında. Ve istediğim sıklıkta da video çekemiyorum bu yoğunluktan ötürü. Ama gerçekten gazetecilerin artık bu mecrada varlık göstermesinin şart olduğunu düşünüyorum.
Benim mesela orada şöyle bir öngörüm var. Bilmiyorum, belki yanlış da olabilir ama ben ilerleyen süreçlerde belirli aşamalar için de dijitalin bir kriter olacağını düşünüyorum. Yani belirli bir dijital güçle değilseniz belirli yerlere davet almakta sıkıntı yaşayabilirsiniz. Çünkü artık iletişim evriliyor. Sonuç olarak insanlar duyduklarını anlatıyorlar ve bu anlattıkları da kitleler üzerinde bir etki bırakıyor. Sonuç olarak da iletişim artık daha çok dijital üzerinden döndüğü için sanki böyle şeyler de yaşayabiliriz ilerleyen yıllarda.
İletişim alanında duayen bir isim var, Marshall McLuhan. O diyor ki medium is the message. Yani mecranın kendisi mesajın kendisidir. Ve o zaman şeyden örnek veriyor. İşte trenin, modern trenin çıkmasıyla işte kıtanın bir ucundan bir ucuna bir şeylerin gidip gelmesi, işte televizyonun hayatımıza girmesi vesaire. Bu artık ona hayatlarına, gündelik hayatlarına dahil olsa da olmasa da onların hayatlarını da değiştirecek bir etkiye yol açıyor diye anlatıyor.
Evet.
Dijitale de böyle bakmak lazım. Yani şu anda mesela konvansiyonel medyadayım, işte ana akımdayım, ne gerek var gözüyle bakanlar bence 10 yıl sonra ne gerek olduğunu çok daha iyi anlayacaklar diye düşünüyorum.
Sıradan bir gazeteciye göre çok daha zor bir süreç yaşıyorsunuz. Çünkü gazeteci meslektaşlarınız içerisinde belki de birçok konuya değinmekten kaçınan kişilerin olduğu bir dönemde siz böyle bayağı pataküte, hani Fatih Terim'in deyimiyle bam bam bam giriyorsunuz.
Taktik
yani.
Taktik yok, evet.
Aynen öyle. Zaman zaman yalnız kaldığınızı düşünüyor musunuz?
Yok, hiç düşünmüyorum. Bak, gazetecilik üçe ayrılır. Ben öyle görüyorum. Birincisi, hani böyle olur ya, viral videoların altında falan gelip yorumları okumaya geldim diyenler. Yorumları okumaya geldim gazeteciliği. Hani yanlış anlama, biraz seninki de o. Hani böyle soru sorarsın, evet. Olabildiğince yorum almaya çalışırsın kendi yorumundan çok.
Evet.
İkincisi, ortada kuyu var, yandan geç gazeteciliği. İşte mesela AK Parti'ye yakın bir medya organında çalışıyorsa sabahtan akşama Kılıçdaroğlu eleştirir. CHP'ye yakın bir medya organında çalışıyorsa sabahtan akşama AK Parti eleştirir. Ve hani bu güvenli bir alandır. Bu iki gazetecilik türü de bir konfor alanı sunar sana. İşini yaparsın, saldırıya duramazsın, kenara çekilirsin.
Etliye
sütlüye karışmalı. Benimkisi işte bu üçüncü tür oluyor. Adını ne koyalım ben de bilmiyorum.
Bam bam bam.
Yani topunuz gelin gazeteciliği de olabilir çünkü biraz o bizim yaptığımız iş yani. Bir meselede herkesin söylemekten kaçındığı bir şey varken sen onu söylüyorsun ve okların sana çevrileceğini bilerek bunu yapıyorsun. Ya Amerikan başkanına soru sorduğumda bile böyle bir şeyle karşılaştım ki orada öngörmemiştim bak. Yani evet. YPG elebaşını ağırlayacak mısınız sorusunu Beyaz Saray'da soran bir gazeteciye sen devlet gazetecisisin diye Amerikan başkanı tarafını tutarak saldırılacağını öngörmemiştim. Ama onun dışındaki meselelerde...
Ama o bayağı bir gündem oldu yani. Orada çok ciddi böyle bir sahiplenme durumu da söz konusu oldu.
Kesinlikle
Türkiye içerisinde.
Kesinlikle sahiplenme söz konusu oldu. Hatta şöyle diyeyim, yalnız mısın diye sormuştun, soru öyle başlamıştı. Hem okurlarım gerçekten çok büyük bir destek söz konusu. Yani bir Telegram kanalım var, orada arada yazışıyoruz da kendileriyle. Mesela geçenlerde oğlum hastalandı. Ne dualar ne dualar anlatamam. Şunları okudum Hülya Hanım, bunları yaptım Hülya Hanım. Yani bir kere okur desteği noktasında gerçekten müteşekkirim. Çok önemli. Fakat şunu da söyleyeyim, hayatımın öyle bir noktasındayım ki ne övgü ne yergi. Yani bunlar beni yönlendirirse sıkıntı başlar. Yani çünkü söylemek istediğini bu konuda övgü almazsam diye bakmaya başlarsın. O tehlikeli bir alandır. Ayet-i kerime var. Allah'a firar edin. Her şeyde, her konuda. Yani saldırıya mı uğruyorsun, iftiraya mı uğruyorsun, hakarete mi uğruyorsun? Allah rızası için yapıyorsan ve eğer bunu gerçekten içselleştirdiysen o zaman üzülme, Allah benimledir diye düşünüp aşabiliyorsun ki zaten ancak böyle bir noktada bence değer. Yani bu benim uğradığım iftiralar, saldırılar, hakaretler başka hiçbir meslek dalında karşılaşmayacağın türden bir şey aslında baktığında. Evet. Ve ancak Allah rızası. Ha bir de eşim tabii, Allah razı olsun. Benim gerçekten, Allah bozmasın. Yani ruh eşim gerçekten ve o da benim gibi çok dobra bir insandır. O da bir adaletsizlik, haksızlık gördüğünü susamaz ve anlıyor. Neden yani neden bu işi yaptığımı ve neden bunu bir nevi cihat olarak gördüğümü anlayıp bana destek oluyor. Dolayısıyla dayanağımız çok, yalnız değilim elhamdülillah.
Toplumun bir kesimi tarafından seviliyorsun, bir kesimi tarafından da çok fazlaca eleştiriliyorsun. Bazen bu eleştiriler yanlış anlaşılmalarla olabiliyor. Bazen bilerek yanlış anlayanlar oluyor. Bu Hilal Kaplan'ı yoruyor mu? Yoruldunuz mu yani?
Yani insanız, zaman zaman yorulduğumuz oluyordur belki ama dediğim gibi bu seni eğer tanımlayan bir noktaya geliyorsa sıkıntıdır. Çünkü yani öyle bir şey ki Adem, 17-25 Aralık'ı yaşadığımızda Bilal Bey'in kapısına dayanılmış, Cumhurbaşkanımıza açıktan artık operasyon çekmeye çalışılıyor o dönem başbakan. FETÖ'cü mesela liderlerden beni arayıp tehdit edenler oluyor. Ben o zaman ilk oğluma hamileydim. 15 Temmuz'da köprüdeyken ikinci oğluma hamileydim. Şimdi hayatının bu kadar belirleyici noktalarında sen bu mücadeleyi verdiysen bundan sonrasında da verirsin. Allah'ın izniyle. Çünkü ya ecrini eğer Allah'tan bekliyorsan, ecrini kuldan beklemiyorsan seni yormaması lazım. Seni yoruyorsa sıkıntı sendedir. Yine nefsindedir. Sen nefsine dön bak diyorum kendime. O yüzden kendimi o şekilde motive ediyorum.
Size izleyiciler şunu sorabilirler. Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hiç eleştirmiyor. Bu adamın hiç hatası yok mu? Zaten hatasız bir kul doğaya aykırı yani. Hatasız olan elbette bir tek Rabbimizdir. Bu konuyu nasıl yorumluyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mesela eleştirmiyorsun ya da AK Parti'yi eleştirmiyorsun deniyor ama İstanbul Sözleşmesi mesela, bu kitapta bahsedelim, birazdan evet açacağız. İstanbul Sözleşmesi'ni 2 yıldır bizim medyada yazan tek benim. Hatta bana diyorlardı, ya Hilal hükümet imzaladı ya, emin misin? İşte Kadem de destekliyor hatta falan deniyordu. Yani niye yazıyorsun? Diyorum bu yük, yani bu ahirette bize sorulur. Ben eğer bu konudaki düşüncemi yazmazsam niye kalem tutuyorum? Dolayısıyla mesela bunu örnek verebilirim. Ya da bu maske noktasında mesela polisin bazı uygulamalarını ben açıktan eleştirdim. Ya aynı araba içerisinde karı koca maske evet takmıyor diye ceza kesildi mesela. Onları açıktan eleştirdim. Onun dışında Cumhurbaşkanı'nın kendi eleştirdiği bir sürü şey de var. Onları da unutmayalım yani, değil mi? Öz eleştiri en çok veren siyasi lider bence. Hem bu kadar seçim kazanıp her seçim sonrası yatay yapılaşmaya daha çok önem vermeliydik. Sözlerinden tutun da FETÖ ile eski ilişkiler noktasında öz eleştiri veren ve helallik isteyen, yani böyle de birisi kendisi. Ve mesela şuna da hiç katılmıyorum. Erdoğan eleştiriye gelemiyor. Erdoğan eleştiriye katlanamıyor falan. Böyle bir şey asla söz konusu değil. Mesela Sabah gazetesinde de yazdığım gazete, işte hükümete en yakın gazete gibi de adlandırılıyor biliyorsun.
Evet.
Pandemi sürecindeki en eleştirilen yazılar Sabah'ta
evet,
çıktı.
Evet, orada çok sert yazılar yine yazıldı. Yani, hala yazılıyor yani.
Hala
zaman
yazılıyor.
Zaman.
Dolayısıyla böyle bir hani tutturmuşlar, hiç hükümeti eleştirmiyorlar gibi bir şey. Mesela yargıdaki bir sürü meseleyi yine yazdık, hani sıkıntılı gördüğümüz. Yargıyı eleştirmek, iktidarı eleştirmek olmuyor ama en azından gidişata dair eleştirilerimizi dile getiriyoruz. O yüzden ben o eleştiriyi çok kabul etmiyorum. Ama şunu da görmek lazım. Ben ilk bu mesleğe başladığımda Erdoğan'a ve AK Parti'ye daha mesafeliydim. Onu kabul ediyorum ve daha eleştirildim.
Sizi mesela, yakınlaştıran şey neydi sonrasında?
Gezi süreci. Önce çözüm süreci, sonra gezi süreci. Nasıl oldu? Şimdi ben çözüm süreci başlamadan, çözüm sürecini zaten yıllardır yazan, olması gereken bir süreçtir diye bahseden birisiyim. Dolayısıyla çözüm süreci olduğunda bazı uygulamalara hala karşıyım. Hani onlar detay konuşulur ama çözüm sürecinin kendi dinamiğine destek verdim. Ve bunda da hiçbir sıkıntı yok. Bence AK Parti'yi zaten yükselten bir şey oldu bu. Yani seçim haritasını açın bakın. HDP'nin karşısında kim var? Ya da 37 şehit vermiş AK Parti PKK'ya. Böyle bir parti yok. Dolayısıyla HDP ile ittifak yapanların megri megri diyerek çözüm sürecini eleştirmesini asla kabul etmiyorum. Fakat çözüm süreci şöyle bir şeydi Adem. %51 oy almıştı Başbakan Erdoğan. Yani siyasi hayatının en yüksek oy oranını almıştı ve o oy oranını aldı, Türkiye'nin en çetrefil meselesinin altına, taşın altına koydu. Evet. Bütün siyasi sermayesini. Şimdi bu cesaret gerektiren bir şey. Bu takdir edilmesi gereken bir şey. Ve bunu niye yaptı? Bu mesele bizim iç meselemiz. Biz bunu içeride çözelim. Yani dış maşalara, hani maşa olarak kullanılmana izin vermeden çözelim.
En son NATO zirvesinde Yunanistan Başbakanı'nın söylediği gibi, yani biz ikimiz meselelerimizi kendi aramızda çözelim. Bunu çok da dışarıya yansıtmayalım. Öyle bir cumhurbaşkanıyla konuşması evet. olmuştu. Kendisi de ifade
o
etmişti.
O iki devletin meselesi ama evet. terör meselesi, hani sonuçta bu topraklardan doğmuş mesele. Kendi için de çözelim. Tabii ki bu çok büyük tepki aldı. İstedikleri kadar dalga geçsinler. Dış dünyadan ve özellikle Amerika eksenli siyasetten çok büyük tepki aldı. Olumsuz karşılandı. Gezi süreci budur. Şöyle düşün. Terörle mücadele tarihinde bir ilk yapılıyor. 40 yılda bir ilk. Ve aynı döneme denk gelecek şekilde de Cumhuriyet tarihindeki en büyük sivil kalkışma gerçekleşiyor. Ve bizim bunun tesadüf olduğuna inanmamız bekleniyor. Elbette değil. Gezi sürecinin işte bugün Osman Kavala'dan bahsediliyor ya da o dönem Gezi'de önde olan isimlere bakın. PKK silah bırakmamalı diyorlar ya da PKK ülkeden çekilmemeli diyorlar. Geri çekilmeler başlamıştı biliyorsun.
Evet.
PKK geri çekilmeyi bıraktı. Gezi'den 2 hafta sonra, 3 hafta sonra geri çekilmeyi bıraktı mesela. Gezi'yi atlattı Erdoğan ki Gezi ile eş zamanlı Mısır darbesi olmuştu hatırlıyorsun. Yani Mısır'da olanın aynısı. Mursi orada devrildi, Erdoğan da burada devrilsin. Evet. istemişlerdi. Fakat olmadı. Gezi'den 4 ay sonra da 17-25 Aralık. Bu ikisi ben dedim tamam. Yani ben 2011'de AK Parti'ye oy vermedim bu arada.
Evet.
2011'de başörtülü aday yoksa oy da yok diye bir kampanya yaptık. Ve başörtülü, çünkü milletvekillerinin artık başörtülü olmak isteyenlerin girmesini istiyorduk meclise. Yani bir tane başörtülü vekil görmek istiyorduk. O anlamda tarihe not düştük. Ondan da pişman değilim bu anlamda.
Bunu hani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söylediniz mi? 2011'de oy vermedim size diye.
Söylemiş olabilirim ya. Ama o kampanyadan haberdardı zaten yani sonuçta. Dolayısıyla hani ben 2011'de oy vermemiş olabilirim dedim. Gezi sürecinde kendi kendime. Fakat dedim şu anda bu ülkenin seçilmiş başbakanına operasyon uygulanıyor. Ben artık onun yanındayım. Ve şunu gördüm. Tabii ben mesleğe çok genç başladığım için tecrübesizlik de var bu hususta. Sanıyoruz ki Erdoğan iktidar. Sanıyoruz ki AK Parti iktidar. Halbuki onu görüyorsun. Yani Erdoğan aslında tamamen kökünden bir radikal dönüşüm, değişim bu ülkeye getirmeye çalışıyor. Ülkenin artık böyle kronikleşmiş, kangren haline gelmiş sorunlarını çözmeye çalışıyor. Ve hem yerleşik düzenden hem de dış dünyadan operasyon arkasına operasyon yiyor. Böyle bir yerde önce meşruiyet dersin.
Zaten
önce
bu, siyaset bu dersin. Bu dediğinizi destekleyecek bir şey söyleyeyim. Sayın Emine Erdoğan'ın da bir hastaneye giremediğini biliyoruz galiba, değil mi?
Gata.
Evet, Gata'ya başörtüsü sebebiyle.
Necat Uygur hastaydı, hatırlıyorsun. Evet. Onu ziyaret etmek için Gata'ya alınmadı.
Yani ülke için çok düşündürücü bir şey aslında bu yani. Ülkenin başbakanı eşini hastaneye, sonra girdi mi girmedi mi bilmiyorum da
yani
öyle bir gündem olmuştu.
Mesela
yani.
2007'de iktidar olmadığını biliyorduk AK Parti'nin. Çünkü 2007'de E-Muhtıra geldi. Evet. 2008'de de iktidar olmadığını biliyorduk. Çünkü kapatma davası açıldı. Fakat sonraki süreçte artık iktidar olmuşlardır gözüyle bakmaya başlamıştım ki yanıldığımı dediğim gibi Gezi sürecinde anladım.
Şeyi soracağım.
Şunu da ekleyeyim
lütfen,
madem.
Lütfen.
Cumhurbaşkanı şu anda küresel muhalefetin liderlerinden. Yani küresel yerleşik düzene baş kaldıran bir lider. Ya dünya 5'ten büyüktür sadece bir slogan değil gerçekten. Birleşmiş Milletler'in yapısına kökten bir eleştiri ve bunu yapan tek kişi. Yine BM çatısı altında böyle tüylerim diken diken izlemiştim. İsrail'in sınırları neresidir diye defalarca soran bir lider. Ve bu noktada da Dağlık Karabağ, artık Karabağ diyoruz elbette. Karabağ meselesinde 30 yıldır kangren haline gelmiş bir mesele Türkiye'nin desteğiyle 44 günde çözüldü. 30 yıllık evet. mesele. Şimdi bunun bir küresel muhalefet alanı olduğunu görmeyelim mi?
Yani buna nasıl destek çıkmayalım? 90'lı yıllarda da Türkiye'nin Azerbaycan'a destek vermediğini de biliyoruz yani.
Evet, yani veremedik. Helikopter evet. bile veremedik yani. Düşün, Türkiye oradan tam anlamıyla Azerbaycan'ın arkasında durarak hem sahada hem masada inanılmaz bir alan açtı. Libya, bak küresel muhalefet diyorum, gerçekten karşılığı var. Hafter'i, ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, İsrail hepsi destekliyor ve Türkiye müdahale ediyor. Maalesef muhalefetimizin tezkereye oy vermemesine rağmen ve Libya'da bütün dengeleri şu an değiştirdik.
Ama burada hani şunu söyleyeyim, dediklerine katılıyorum. Türkiye'de de bazı muhaliflerin bu Libya konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdiğini de biliyoruz. Yani
evet.
bu yapılan işlemler doğrudur.
Siyasi parti doğrudur. Bazında değil.
Evet.
Ama herhalde şey mi diyorsun, Muharrem İnce ve onun ayrılan CHP'liler
yani
gibi mi?
Yani muhalefet kanadı diyeyim. Yani hani bir parti şey olarak değil de bazı milletvekilleri, bazı gazeteciler sonuç olarak bunu desteklediler.
Şöyle oldu. Tezkereye İYİ Parti'de, CHP'de, HDP'de hayır oyu verdi. Fakat Türkiye Libya'da kazandı. Yani Libya'ya ilk asker gönderdiğimizde lejyoner mi gönderiyorsunuz dediler biliyorsun. O kadar artık evet. Mehmetçi'ye şey yapacak, hakaret edecek şekilde. Fakat Libya'da gerçekten dengeleri değiştirdiğimizi görünce daha işte mavi vatan mücadelemiz vesaire demeye başladılar. Geçen mesela mavi vatan hepimizin benimsemesi gereken bir mücadele diyen emekli bir askeri Sözcü sürmanşet yapmış. Hoşuma gitti bunlar. Yani gerçekten hani böyle bakalım. Çünkü bunlar milli çıkar. Yani,
kesinlikle öyle, aynı fikirdeyim.
Partizanlığa feda edilecek bir durum yok burada. Hepimizin ve bizim çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini ilgilendiren atılımlar bunlar. Desteklersek kendimizi destekliyoruz aslında. Herhangi bir parti değil.
Bir de şöyle, gelecek nesiller açısından da bunlar çok önemli. Sonuç olarak bunlar sadece bugünün meseleleri anlamında değil. Yani orada bir sınır ve hudut koyuluyor. Tabii. Bir vizyon ortaya koyuluyor ve ilerleyen yıllarda da bizim çocuklarımız bunun faydalarını ve katkılarını göreceklerdir diye
İnşallah,
düşünüyorum.
İnşallah,
yani.
Kesinlikle.
Şeyi soracağım Gezi süreciyle ilgili. Bunu merak ediyorum oradaki düşüncelerini. Gezi süreci şüphesiz ki ülkeye gerçekten birçok anlamda zarar verdi ama en çok da bilinçaltında insanların ayrışmasına sebep oldu. Orada çok ciddi provokatif eylemler söz konusuydu. Ama biraz da şöyle bakmak gerekebilir mi? İkinci günden sonra özellikle provokatif eylemler daha fazla çoğaldı ya. İlk bir ve iki günde oraya gidenleri diğer o bütün olumsuz sonuç almak isteyen grupla aynı kefeye koymalı mıyız?
Ben Gezi konusunda bir video çektim. O videoda şunu anlatıyorum. Çadırların yakılması olayı orada kıvılcım evet. Gezi olaylarında. Ve direkt FETÖ iltisakı olan kişiler ve bugün FETÖ'den tutuklu olan kişilerin başrolde olduğunu görüyorsun. Mesela çadırların yakılmasından sorumlu olan emniyet müdürü.
Hatta 15 Temmuz gecesi de onlar bayağı bir...
Bir tanesi tankın içinden çıktı, hatırlıyorsun. Evet, onları evet. ben isim saydım. İşte Yunus Dolar var, diğer isimler var. İşte emniyet müdürü, onun dışında valinin kendisi biliyorsun üye olmamakla birlikte diye FETÖ'den hapis cezası aldı. Daha alt kademedeki polisler içerisinde var. Dolayısıyla Gezi'de şöyle bir şey vardı. Başbakan Erdoğan'ın karşısında şöyle bir görev vardı. Yani bir anda FETÖ'yle iltisaklı polis içerisinde olan kişiler var. Onlar kışkırtma yapıyor ve onlar şöyle kışkırtma yapıyor. Alana çok kişi toplanmasını bekliyorlar. Olabildiğince çok kişi toplanınca serbestçe onların üzerine gaz sıkıyorlar, su sıkıyorlar ki iyice kışkırsın herkes diye. Evet. Şimdi Başbakan Erdoğan bir yandan tüm emniyet teşkilatını karşısına almadan, çünkü gerçekten emniyetin çoğunluğu FETÖ'cü değil sonuçta.
Çok zor bir süreç.
Bir cerrah titizliğiyle hareket etmek zorundaydı. O yüzden bak 15 gün hiç dokunulmadı. Yani koca İstanbul'un, Türkiye'nin en işlek meydanı, esnaf kan ağladı, önemli değil. 15 gün orası barikatlarla çevrili bir şekilde, terör örgütünün paçavraları bilmem ne, her şey ortada. Fakat 2 gün üst üste görüşmeler yaptı. Yani gezici liderlerle diyelim. Brezilya'da o dönem ayaklanma vardı Adem. Mısır'da vardı dediğim gibi.
Mısır zaten çok tazeydi.
İngiltere'de
yani.
Bir önceki sene BlackBerry ayaklanmaları olmuştu. Amerika'da Occupy Wall Street ayaklanmaları olmuştu. Bunların hiçbirisinde, bak başbakanı bir kenara koy, herhangi bir devlet görevlisi o göstericileri muhatap alıp görüşmedi. Türkiye'de Erdoğan 2 gün arka arkaya görüştü. 10 saat süren toplantı yapıldı. Ve ima ettiler, yarın buradan çıkan olumlu sonuca göre çekilebiliriz diye de Tayfun Kahraman, hatta Gezi Dayanışma şu an İBB'de daire müdürü, ima ettiler. Ertesi gün yine provokatif bazı grupların asla çekilmiyoruz demesiyle bir grup çekildi. Onlar kaldı ve Taksim'e ondan sonra polis girdi. Evet. Yani hafıza önemli bu gibi meselelerde. O yüzden yani YouTube'u önemsiyorum, çünkü ben bunu başka hiçbir yerde bu kadar uzun uzun anlatamamıştım delilleriyle.
Burada bence bize şöyle bir sorumluluk düşüyor aslında. Siz de takip edilen önemli gazetecilerden bir tanesisiniz ülkemizde. Yani Gezi gerçek anlamda bir kırılım ve ilk 1-2 gün gerçekten oradaki Gezi Parkı'nı korumak için, yeşili korumak için belki de ufak da olsa tepkilerini vermek için giden bir grup vardı. Ama sonrasında işin rengi değişince oradan çekilen ciddi bir grup oldu. Yani sanat dünyasından da gidenler vardı, öğrenci arkadaşlarımızdan da gidenler vardı. Bunu ayırmak önemli, o ayrımı yaptığınız için de ben teşekkür ediyorum yani.
Hani sanat dünyasından gidenler falan çok sonra gittiler.
İlk baştaki gidenlerden bahsediyorum yani.
Evet, şimdi ben bilmiyorum isim ama dediğim gibi...
Manşet çıkarmaya çalışmıyorum.
Sen benim ağzıma başka cümleler sapma, ben kendi söylemek istediğimi söylüyorum. Gezi şöyle bir kırılma noktasıydı bir dahadan. Bir toplumsal mühendislik çalışması oldu Türkiye'de, Gezi'de başlayan. Öcalan pankartlarıyla Mustafa Kemal Atatürk pankartları yan yana geldi. Evet. İlk defa Gezi'de. Yani bugün HDP-CHP yakınlaşmasının tohumları aslında Gezi'de atıldı diyebiliriz.
Zaten şöyle bir şey var. AKM'nin önü bir taraftan PKK terör örgütünün bayrakları, bir tarafta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bayrakları falan. Hepsi çok hoş olmayan bir görüntü söz konusuydu.
Gazeteciler orada. Bir de onları hatırlatalım mı? Yani yakılmış polis otolarının otobüslerinin önünde fotoğraf çektirenler.
Evet, orada gerçekten. Hilal Kaplan FETÖ'ye şiir yazdı mı?
Bu soruya cevap vermeden önce şunun altını çizmek istiyorum. Türkiye'de psikolojik harekat mekanizmaları uygulanan yazarlardan biriyim. Yani söylediğim her şey bilinçli olarak çarpıtılıyor ve bunlar çok geniş bir ağ tarafından yayılıyor. Yani sadece CHP, FETÖ değil, daha da geniş bir ağ tarafından yayılıyor. Bu da onlardan birisi. 2010'da yazmışım. İçinde Nazım var, işte Ahmet Kaya var, yanlış hatırlamıyorsam Necip Fazıl var. Bir yerinde de diyorum ki Gülen de görse bu güneşi, yani Türkiye'ye gelip bu güneşi görse gibi bir şey. Hani herkes Gülen gelsin diyor ya o dönem. Evet. Bunu FETÖ'ye şiir yazdı diye verdiler adam. Yani düşünebiliyor musun? Bir de şey çok ilginç değil mi? Darbe gecesine kadar işte Kanal Türk'ü savundular, Samanyolu'nu savundular, Zaman'ı savundular, gittiler Bankasya'ya para yatırdılar destek için. Bu isimler beni FETÖ'ye destek vermekle suçluyorlar. Ben köprüdeydim, siz ne yapıyorsunuz? Yani genel başkanınız kahve içiyordu televizyonda. FETÖ'yle mücadele noktasında bugün neredesiniz? Bugün niye FETÖ'cüler en çok bana saldırıyor mesela? Bak Emre Uslu'dan Bülent Keneş'e kadar, Adem Yavuz Aslan, her meselede Hilal Kaplan, Hilal Kaplan derler. Mesela 2015'te FETÖ'cüler bir ses kaydı sızdırdı. Onu gördüm bilmiyorum, video kaydı. Külliye'de ilk röportajı yapıyoruz. Kamera arkası. O zaman tabii TRT FETÖ'cü dolu. Sayın Barak şey diyor, bu uydudan çıkarılmasıyla ilgili bir şey diyor. Hani yavaş gidiyor anlamında, yanlış hatırlamıyorsam. Ben diyorum ki evet, size katılıyorum. Gerçekten çok merhametli gidiliyor gibi bir şey diyorum. Yani yavaş gidiliyor FETÖ'yle mücadelede. Sene Ocak 2015 olmalı. Bunu sızdırdılar ya. Şimdi her FETÖ'cünün, hangi FETÖ'cünün başına bir şey gelse ne diyorsun Hilal Kaplan, sence yeterince merhametli mi gidiliyor hala falan gibi. Böyle bana saldırıyorlar mesela. Hani böyle bir tabii onların fil hafızası. Unutmuyorlar kinlerini. Biz de unutmuyoruz kinimizi onlara karşı. O yüzden gülüyorum böyle şeylere. Yani gerçekten benim sabit tweetime baksalar zaten nerede durduğum çok açıktır. Ama bu diğer darbeden sonra bile FETÖ'yü hala meşrulaştırmaya çalışanlar söz konusu değil mi?
Ya ben mesela şeyi söyleyebilirim. Seversin, sevmezsin, kızarsın, eleştirirsin, bağırırsın, çağırırsın ama 15 Temmuz gecesi sizin o meydandaki duruşunuz net yani. Onu herkes gördü yani sonuç olarak.
Eyvallah.
Peki bir de bu Ermeni diasporası durumu söz konusu.
Bu da işte öyle bir çarpıtma.
Bu da yakın zamanda değil mi? Bir 3-4 ay içerisinde
ben
böyle bir
Davutoğlu ile alakalı konuştuğum bir programa çıktım. Ertesi gün böyle bir şey çıkardılar sosyal medyada. Yine dediğim gibi bir psikolojik harekat uygulanıyor bu anlamda. O ödül şey, 2009'da Cumhurbaşkanı Gül Ermenistan'a gidiyor. İlk defa bir Cumhurbaşkanı işte mevkidaşıyla görüşüyor, maç izliyorlar vesaire. Sonra Dışişleri Bakanı Ermenistan'a gidiyor ve işte bir diyalog. Davutoğlu ile Ermenistan Dışişleri Başkanı beraber anlaşma imzalıyorlar vesaire. O ödülde Kültür Üniversitesi'nden Mensur Akgün beni çağırmıştı. Halen kendisi bir uluslararası ilişkiler profesörü. Türkiye-Ermenistan Diyalog Ödülü. Yani diaspora ile hiçbir ilgisi yok. Sadece iki ülke arasında diyalog kurulması. Hı. Yani benim devletim başlattı. Cumhurbaşkanının, işte Dışişleri Bakanı devam ettirdiği, anlaşma imzalanan falan bir mevzuda diyalog kurulmuş iki ülke arasında net. Ben de gazeteci olarak bu sürece katkı sunduğum düşünüldüğü için diyalog ödülü diye bir şey verilmiş. Bu yani diaspora vesaire.
Nerede
İstanbul'da
şu anda ödül?
Ödül hiçbir fikrim de yok yani. Önemsediğim bir şey olmadığı için. Atmışımdır belki.
Bugünlerde gazetecilerin adı, ya da şöyle söylemek lazım. Türkiye'de belki de ilk kez gazetecilerin adı bu kadar ciddi şaibelere karışıyor.
Hmm.
Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkileri olduğu söylenen, maaş aldığı söylenen, çeşitli işte yerlere gidip tatil yaptığı söylenen gazeteciler var. Bunların içerisinde şöyle, isimleri vermiyorum, adı geçen isimleri çünkü net değil.
Evet.
Kimseyi de karalamak bize yakışmaz sonuç olarak. Hmm. Fakat bazı gazetecilerin diyalogların da olduğu, işte çeşitli otellere gidilip tatillerin yapıldığı fotoğrafları falan da paylaşıldı. Onlar da zaten kamuoyu görüyor. Bu durumu Hilal Kaplan kendi penceresinden nasıl yorumluyor?
Bu çıkan iddialar gerçekten çok can sıkıcı. Çünkü aynı kulvarı paylaşıyorsun ister istemez sonuçta. Yani evet. Gazeteci, yazar denince
yan yana gelmeme şansınız yok yani.
Yok yani. Dolayısıyla üzücü gerçekten. Fakat şu var. Ya ben zaten medya siyaset, medya iş adamları ilişkisi noktasında hep böyle bir, nasıl diyeyim, temkinliyimdir. Yani sen bilirsin beni, benim çok gazeteci arkadaşım yoktur.
Ben bile zor diyalog kuruyorum yani. 2 yıldır zor röportaj alıyoruz, düşün yani.
Estağfurullah. Yani çok gerçekten yakınıma almam gazeteci arkadaşlardan. Çünkü bilemiyorum, emin olamıyorum. İşte bir şekilde, işte bak bugün bir fotoğrafın çıksa tamam, bitti yani. Hakkındaki hüküm verilmiş oluyor. Dolayısıyla dikkatli olmaya çalışıyorum. Fakat şu çok kötü. Yani gazetecilerin kendi mesleklerini, amiyane tabirle çantacılık ya da işte komisyonculuk diyelim, böyle şeyler için kullanıyorlarsa bunun adı nüfuz ticaretidir. Evet. Yani işte şu bakanla fotoğraf vereyim de bunun üzerinden nüfuz devşireyim. Başkalarına da ben senin işini hallederim deyip oradan kaşe kestireyim. Böyle bir durum söz konusu. Gerçekten mide bulandırıcı. Umuyorum nereden olursa olsun, hani ben onlara yağdaş diyorum. CHP'ye yakın medya çünkü gerçekten öyleler. Ya da yandaş onların tabiriyle. Nereden, hangi kulvardan olursa olsun bu tip pis işlerin içerisine girmiş olanların ayıklanması, ifşa olması ve tekrarlanmaması açısından çok önemli. Ya eskiden Aydın Doğan biliyorsun 90'larda böyle genel yayın yönetmenlerine, gazetecilerine villa alırdı. Milyon dolarlık villalar. Hala da orada oturanlar var içlerinde. O zaman garipsemiştim ama herhalde galiba bana bağlı olsunlar, patron benim, başka yerlere çalışmasınlar falan gibi bir düşünceyle mi yaptı diye düşünüyorum gerçekten. Çünkü yani böyle bir şey olabilir mi ya? Ya sen ekmeğini kazanıyorsun. Senin birinci amacın kamuyu bilgilendirmek olmalı. Ve ekmeğini kazandığın yere, kendi hayatını kurduğun mesleğe ihanet edip Ondan sonra da gel ben senin şu işini halledeyim ya da işte şu ballı otelde işte tatil yapayım ya da sen kredi kartımı öde ya da sınırsız kredi kartı aldığı şey söylenenler var. Bir sürü iddia var, bilmiyoruz hani hiçbirisi. Ben o yüzden kimseyi zan altında bırakmak istemem ama gerçekten mide bulandırıcı.
Şaşırdın mı?
Şaşırdım.
Ben mesela bazı iddiaları duyunca, izleyince gerçekten çok şaşırdım yani.
Evet, yani isim vereyim yani. Veys Ateş'in böyle bir şey eğer girdiyse, iddialar doğruysa gerçekten çok şaşırdım. Yani böyle bir şey. Evet. Duyduğum, şaşırmadığım isimler var. Onları da söylemeyeyim. Çünkü haklarında sadece şu an iddia söz konusu. Ama Veys'inki çok afişi olduğu için söylüyorum.
Evet.
Gerçekten şaşırdım.
Yani o bir işte ses kaydını montaj falan diyor ama toplumda inanmıyor maalesef.
Adalet mekanizması çerçevesinde hak neyse, hakikat neyse ortaya çıksın inşallah. Ama nereden bakarsan bak tabii ki evet. Üzücü.
Yani görüşme dahi üzücü bence. Ben de o da fikrimi söylemiş olayım yani Veys Ateş'e de değer veren birisi olarak. Biz hep seni bir gün gazetede yazdığın yazıyla, bir gün işte ana haberde veya bir tartışma programında gündeme dair yorumlarınla görüyoruz ama bir de öteki Hilal Kaplan var aslında. Ya mesela kendine nasıl vakit ayırır? Film izler mi, dizi izler mi? Netflix'i takip eder mi? Yeni çıkan dizileri. Öteki Hilal Kaplan'da neler var?
Bir kere iki tane erkek çocuğu sahibiyim. Rabbim bağışlasın. İki erkek çocuğu ve yaşları küçük. Dolayısıyla erkek çocuğu sahibi olanlar beni anlar. Ne kadar enerjik oldukları, ne kadar gerçekten insanın vaktinden aldıkları bu anlamda. Genelde onlarlayım Adem. Ben evden de çalışıyorum büyük çoğunlukla. Gazeteye çok nadir giderim. Dolayısıyla bir o. Onun dışında...
Alanın büyük bir bölümünü kapattık.
Evet. Onun dışında hani hobi dedin, yani yüzmeyi severim, satranç yeni dönemde oynuyorum. Neden oynuyorum? Bu pandemi döneminde büyük oğlana ne yapalım, spor her yer kapalı, halı sahası şu bu, satranç öğretelim dedik. O şekilde öğrendim ve öğrettim. Fakat eşim Türkiye derecesi var satrançta, o yüzden genelde o ilgilendi.
Haksız rekabet olmuş evde.
Ben onunla oynamıyorum zaten, sinir bozucu olur yani böyle 5 hamlede falan. Bitirdiği için onu söyleyebilirim. Tabii ki film, dizi izliyorum. Ben mesela Seinfeld benim ilk böyle bayıldığım sitcom Seinfeld'ti. Ki kendi kuşağımın bir önceki kuşak daha çok Seinfeld'di. Ama ben hatırlar mısın MSNBC'de yayınlanıyordu bir ara altyazıyla. Biz de o zaman 3 kız kardeş aynı odada kalıyoruz. Böyle kutu gibi bir televizyonumuz var. En küçüğü ne oluyor? 37 ekran mı oluyor en küçüğü? Evet. Onu böyle açardım. Biraz da haklarını helal etsinler. Terör estirirdim. Çıkmıyor diye. Onu izlerdim. David'lerinin yani Larry David'in çok seviyorum o yüzden. Yani şeyini komedi anlayışını. İşte Curb Your Enthusiasm diye yeni dizisi çıktı. Onu takip ettim mesela. Bir de tabii bu politika gerçekten seviyorum herhalde ki politik sitcomları işte Veep gibi politik sitcomları çok seviyorum. House of Cards.
Tavsiye ederim izlemediysen.
Öyle mi? Yani galiba ilk sezonuna biraz baktım ama bitirmedim yani.
Ya, o zaman muhteşem bir şans var önünde. Evde kahveni yapıp reklamsız biraz Netflix reklamı yaptık ama valla ben çok beğeniyorum onu. Bir de Designated Survivor var. Muhteşem bir dizi.
Designated Survivor'ı izledim ama yine ilk sezon belki izlemiş olabilir.
Ya i̇şte onun vakit darlığından. Üçüncü sezonu biraz bozdu ama ilk iki bence çok iyiydi yani.
Eyvallah. Bakalım.
Tavsiye ediyorum yani.
Tamamdır.
Şey futbol falan takip eder misin?
Futbol çok takip etmiyorum. Zaten milli takım futboldan sattı dermiş. Yani ya Şenol Güneş'e selamlarımızı yollayalım buradan. Gerçekten bir de şeyi Azerbaycan'da takip ettik Galler maçını. Evet. Gerçekten böyle tırnaklarımızı yedik. O şekilde izledik.
Yani oradan bir beraberlik çıkabilirdi ya.
Yani çok spor takip etmiyorum fakat benim büyük oğlan çok futbol meraklısı. Galiba onun üzerinden ben de...
Hangi takımı tutuyor?
Galatasaray.
Galatasaray. Onlar da yeni başkan seçtiler.
Biz aile boyu Galatasaraylıyız. Ama ne kadar ilgileniyorsun diye sor, hiçbir fikrim yok yani gerçekten.
Peki,
eşimin de benim de.
Peki seyahat ediyorsun tabii meslek gereği. Karayolu, havayolu mesela böyle hobilerin var mıdır? İşte buradan çıkayım böyle bir Datça'ya gideyim, bir Göce'ye gideyim karayoluyla. O güzellikleri yaşayayım.
Yazın daha çok Akdeniz'e böyle bir hafta falan kaçmaya çalışıyoruz hep eşimle birlikte, hani çocuklarla. Bu sene nasip olmadı daha, olur mu da bilmiyorum ama gönlüm hani tabii gitmekten yana. Fethiye'yi çok seviyorum. Ölüdeniz'de mesela çok keyifli yüzülüyor gerçekten.
Oranın da ciddi fanatikleri var yani. Evet. Sadece oraya odaklanıp böyle orada tatil yapan isimler var.
Yani öyle değilim ama orayı gerçekten çok beğeniyorum. Patara plajı mesela müthiş gerçekten.
Bir de şey var, ben mesela öyleyim. Bazı yerlerin o denizdeki tuz oranı farklı olabiliyor. Bazılarında az olabiliyor falan. Dolayısıyla mesela Fethiye, Göcek o anlamda biraz daha böyle hedef kitleli ve fanlarının olduğu yerler. O bakımdan aslında söyledim biraz önce yani.
Fethiye'yi
soruyu soramadın mı ya?
Evet, soramadım. Bunu geç. Göcek'e hiç gitmedim ya ama Fethiye'ye...
Göcek'e tavsiye ederim ama.
Göcek'e gitmedik, evet. Orada girmek nasip olmadı denize ama Fethiye gerçekten çok güzel, başka yani.
Kitap. Şöyle çok merak ettiğim bir kitap. Çünkü sen dobra bir insansın. Yani fikirlerini sevenler olabilir, sevmeyenler olabilir ama bir rengin var ve bu renkte hani alalaşmadan, bodalaşmadan o renkte devam ediyorsun. O yüzden aileyle ilgili bir kitap. Ailenin adı yok. Ya da neden film isteyelim? İnsanları neler bekliyor bu kitapta? Kısa bir spoiler versek.
Evet. Yani şöyle Adem, aile meselesinin ben en can yakıcı toplumsal meselemiz olduğunu düşünüyorum. Yani böyle çok makro siyaset ilgileniyoruz. Sanki her şey makro siyasetten ibaretmiş gibi bakıyoruz ama aile yapımızın dönüşümü bence bizim en can yakıcı meselemiz şu anda. Ve üzerine eğilmemiz gerekiyor diye inanıyorum. Ve sadece işte öyle tanımlandığımız için benim gibi muhafazakar ya da dindar insanların değil. Bütün kesimlerin bence üzerinde. Çünkü bu bizim ortak meselemiz. Yani bir insanın aile yarası varsa onun iyileşmesi çok zordur. Hayattaki her şeye göğüs gerebilirsin. Evet. Arapçada aile kelimesi zırh anlamına geliyor. Dış dünyaya karşı bir zırhtır aslında. Ama işte annesiyle, babasıyla, kardeşiyle böyle onulmaz yaraları olanlar mesela kolay iyileşmezler. Dolayısıyla aile yapısını nasıl muhafaza ederiz? Bunu nasıl daha gelecek nesiller için faydalanabilecekleri ve kendini güvende hissedecekleri bir mecraya dönüştürebiliriz? Bu bir ciddiye alınması gereken mesele. İki, Osmanlı aile hukuku kararnamesi var Osmanlı'da. 1,5 yıl şeyde kalmış, sadece yürürlükte kalmış. Sonra Osmanlı yıkılıyor. Fakat Ürdün'de, Suriye'de, Filistin'de onlarca yıl yürürlükte kalmış. Evet. Şimdi Türkiye'nin örnekliği bu anlamda sadece siyasette değil, işte böyle toplumsal meselelerde de çok fazla karşılığı olan bir durum söz konusu. Bu yüzden de önemsiyorum. Üçüncüsü, ya feminist değilim, ya feminist olmayanı dövüyorlar yani, böyle bir şey olamaz. Böyle bir söylemsel şey kuruldu gerçekten, hegemonya kuruldu. Evet. Elbette feministim falan denip geçiyor. Ben bir düşünelim dedim yani. Tabii ki feminizm, şöyle söyleyeyim, yani düşmanlık beslediğim bir şey değil. Ama sonuçta insan eliyle üretilmiş bir ideoloji, bir hakikat arayışı. Ama eksik. Neden? Evet. Çünkü insan eliyle. Dolayısıyla eğer Müslümansan, İslam'ın hakikatine inanıyorsan, insan eliyle üretilen bütün ideolojilerde olduğu gibi, yani bu liberalizm için de geçerli, sosyalizm için de geçerli, feminizm için de uzlaştırılamayacak farklılıklar vardır. İşte o farklılıklar nedir? Mesela herkes diyor ataerkil düzen, ataerkil düzen. Böyle dillere pelesenk olmuş kavramlar ne anlama gelir gibi. Ve tabii ki en son bu küreselci eşcinsel siyaseti diyorum ben onun adına.
Evet, son yıllarda ülkemizde de ciddi lobi faaliyetleri var.
Yani şunu öncelikle belirtelim. Derdimiz günahkarla değil, derdimiz günahla. Çünkü hepimiz günahkarız.
Evet.
Onu belirterek söyleyeyim. Fakat bunu bir siyaset biçimi haline getiriyorlar. Bunu siyaseti tanımlayıcı bir unsur haline getiriyorlar. Yani 2 yıl önce 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda CHP'nin bir belediyesi çocuk eşcinseller vardır diye broşür bastı bu ülkede. Şimdi biz bu noktaya nasıl geldik? Bunları sorgulamamız gerekiyor. Hele ki yani kendisini İslam içerisinden tanımlayan insanların özellikle bu noktaya dikkat kesilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu böyle bir çabanın ürünü. Yani ben bu meseleleri yazmazsam bu bana sorulur diye düşünüyorum. Çünkü eli kalem tutan bir Müslüman olarak bu coğrafyada yaşıyorum. Ha bir de tabii şey var, süresiz nafaka, işte erken evlilik mağdurları, çocuk haczi gibi daha spesifik toplumsal aile meseleleri var. Onlara dair görüşlerimi de yazdım. Böyle bir kitap okuyucumuzun beğenisine sunuyoruz.
Vallahi bu nafaka konusu çok dikkat çeker ama söyleyeyim yani.
Evet, yani o konuda gerçekten...
Vallahi çok mağdur olan isimler var ama onu söyleyeyim yani bence.
Yani
bu
ben de...
aynı fikirde olmamıza çok sevindim.
Süresiz nafakaya dair ayrıntılı, şimdi söylemeyeyim ama kitapta yazıyorum ben de kendi görüşüm nasıl olmasına dair. Ben de süresiz nafakaya o anlamda karşıyım ama nasıl olmalı?
Sanki siz Berat Albayrak beyefendiye çok yakın, Süleyman Soylu tarafına da çok uzak gibi bir algı oturtulmaya çalışıldı. Bu gerçekten böyle mi?
Şu pelikan meselesine girecek miyiz bilmiyorum. Öyle bir şey kurdular biliyorsun Adem. İşte
hatta ona da girmiş olalım şimdi yani.
Girmiş olalım, tamam. Hodri Meydan videoma yine referans yapayım. Çünkü orada anlatıyorum yani. 47 dakikada anlatabilmişim. Burada 2 dakikada anlatamam. Ama şöyle bir fitne var. ortaya attıkları işte Pelikan diye bir grup var. Bunlar devlet içinde devlet vesaire falan. İşte ve Berat Albayrak'la ilişkilendiriyorlar. İçine işte beni de koyuyorlar. Davutoğlu'nu eleştiren bütün gazetecileri koyuyorlar aslında. Ve bunlar işte Süleyman Soylu'yla kavgalı, başkasıyla kavga falan diye haberler yapıldı biliyorsun. Şimdi birincisi şu. Pelikan dedikleri grup, devlet içinde devlet dedikleri grup. Berat Albayrak istifa etti mesela. Hala da bunu sürdürüyorlar. Ben hodri meydan dedim. Dedim ki Adem yani dava açın ya. Hani varsa evet, böyle bir...
Çok sert.
Çünkü ben kendime dava açamıyorum yani. Sen bana dava aç. Varsa böyle bir durum haydi yüzleşelim dedim. Tarihin önünde senin başbakanlığın dönemi de ben anlatayım kayda geçireyim dedim. Daha ne diyebilirim yani.
Bir dava açıldı mı oradan herhangi bir şey
yok,
oldu
mu? Yok hiçbir şey yok. Hatta videoyu izlemedim falan dedi bence ama o da yalan yani. İlk dislike o atmıştır diye düşünüyorum yani şahsen. Çünkü seri dislike attılar o videoya biliyorsun. Cevap vermediler ama.
Yani YouTube'da tabii öyle psikolojik savaşlar olabiliyor yani.
Diyorum ya aynen yani psikolojik harekat şeyine biz yani çok yani alışığım. Yani bunlarla yılacağımı düşünüyorsa çok çok yanılıyor ben. AK Parti içinde fitne oluşturmak için bunu yaptılar. Şimdi Davutoğlu başbakanken reisçiler hocacılar ayrımını kendileri oluşturdular parti içinde. Sen de AK Parti'yi takip eden bir gazetecisin biliyorsun yani.
Bilmez olur muyum?
Ve Davutoğlu gittikten sonra artık parti yavaş yavaş kendine gelmeye başlamışken bu sefer çıkardılar işte pelikancılar partiyi bölüyor da bilmem ne falan. Gerçekten mesela Süleyman Soylu'yla eğer herhangi bir husumetin varsa niye istifa ettiği gün ilk tweet atan evet, herhalde 5 gazeteciden evet, falan birisiyim. Kabul edilmemeli diye düşünüyorum diye kendi düşüncemi yazdım. Ya da Süleyman Soylu'ya bu son süreçte çok saldırıldığı için ilk defa gittim bakanlıkta ziyaret ettim. Neden? Bu fitne artık yayılmasın. Bu fitnenin önünü geçin. Yani buradan gerçekten AK Parti'ye yakın hisseden izleyicilerde, hakikati önemseyen diğer izleyicilerde.
Sayın Soylu da sizi aradı zannediyorum bu son süreçte.
Bir evet, telefon bana dair de bir iftira süreci olduğunda o da sağ olsun beni aradı. Destek telefonu açtı. Ben de bunu duyurdum. Yani evet, bunları duyuruyorum ki normalde duyurmam böyle şeyleri ama bir fitne kazanı kaynıyor. Biz bunun önüne nasıl geçebiliriz? Çünkü bakın sosyal medyada Pelikan diye yazan kişilere işte ya CHP'ye yakındır, ya HDP'ye yakındır, ya FETÖ'yle iltisaklıdır evet, vesaire vesaire.
Ya da tamamen ya da Davutoğlu'cudur. Bot hesaptır ya da tamamen. Ya,
o zaten botlar biliyorsun onların meşhur aracı.
Öyle bir psikolojik harp yürütüyorlar ki adeta yaşayan sosyal medya hesapları oluşturuyorlar. Karakterler oluşturuyorlar.
Evet.
Kahve içiyor. Maçlarda tepki veriyor ve sizi öyle bir eleştiriyor ki onun bot bir hesap olduğunu anlamanız gerçekten çok zor. Çok uzun bir süre takip etmeniz gerekiyor. Bence bununla ilgili vatandaşlar çok hızlı bir şekilde kendilerine gelmeliler diye düşünüyorum. Yani fikirler ayrı olabilir, görüşler ayrı olabilir, ayrı renkleri sevebiliriz ama sonuç olarak memleket birliği ve bütünlüğü noktasında aynı bayrağın altında yaşıyorsak bizi aynı paydaş içerisinde toplayacak şeylerin yanında olmamız gerekir diye düşünüyorum yani.
Kesinlikle. Hatırlıyorsun FETÖ'cü bir hesap Atatürkçü kimliğiyle jeans biri miydi hatırlayamıyorum şu anda.
Bir çok
çıktı mesela yani. FETÖ'cü hesap oldu. Hani acaba bir bu minvalde oyuna mı geliyorum diye gerçekten sorulması
öyle
gerekiyor.
Yıllardır hepimiz aynı sektördeyiz. Farklı kulvarlarda koşsak da işte böyle hesaplara çok fazla itimat etmemek gerekiyor. Yani 5 kere düşünüp 10 kere düşünüp işte evet, sizi takip ediyor, retweet ediyor, size destek veriyormuş gibi gözüküyor ama bir müddet sonra bir bakıyorsunuz ki aslında sizin bir şekilde içinize sızıp sizden çeşitli bilgiler almak istiyor veya zaman zaman onların yaydığı provokatif içerikleri yaymanızı talep ediyorlar vesaire vesaire. Dolayısıyla bunlar da bence son derece önemli diye düşünüyorum yani. Evet. Medyayı nasıl görüyorsun?
Yani medyada açıkçası böyle bir rehavet mi diyeyim, bir ölü toprağa mı serpilmiş diyeyim, sanki böyle bir durum söz konusu. Hani evet, biraz önce dedim ya ortada kuyu var, yandan geç gazeteciliği. O her kesime çok fazla yayılmış gibi geliyor bana. Yani mesela ben Habertürk yayınına bağlandım böyle bir 3-4 dakikada bayağı bir ortalık kalktı ya. Çünkü buna alışık değil insanlar. Herkes o kadar birbirini alttan almaya, birbirine değmeden, ya yani birbirini hiçbir şekilde rahatsız etmeden yaşamaya alışmış ki sadece işte belli bir bakış açısı var ve o yönde yazılıyor, çiziliyor. Bilmiyorum bana çok uygun değil zaten okurlarım bilir bana uygun olmadığını. Yani bir hususta eğer
Habertürk yayını da sert geçmişti bayağı. Havalimanından geliyor, uçaktan inmiştim. Ben radyoda dinlerken dedim biraz kısıyor.
Ama şey, üzerime konuştukları için mecburen. Yoksa ben çok hanımefendice de bağlandım aslında ilk başta. Hatta Hodri Meydan videosunda diyorum ya, bu işler için çok hanımefendiyim ya. Yani gerçekten aslında karakter olarak öyle bir insanım. Fakat gıyabımda bana saldırılıyor. Ve benim, yani Müslümanın haysiyeti, izzeti nefsi bence. Evet. Bu çok önemli ve muhafaza etmemiz gerekiyor. Bununla yükümlüyüz. Ve gıyabımda arkamdan yanlış şeyler söylendiği için düzeltmeye daha vakit bırakmadan sadece kendileri hakkındaki doğruları söylediğim için telefon kapatıldı. Ve yine gıyabımda hakkımda konuşuldu. Evet. Dolayısıyla bugünlerde de Habertürk çok gündemde. Diyorum o telefon konuşmasının da ahı çıkıyor olabilir mi
acaba? Bir tweet de atmıştın galiba. Telefonu bağlandım ondan sonra bir dikiş tutmadı falan diye.
Bahçeli sonra biliyorsun 2 ay sonra boykot şey yaptı.
Ama ben mesela genel olarak bu boykot konularına çok doğru bulmuyorum. Çünkü sonuç olarak burada izleyici cezalandırılıyor. Hı. Yani burada bence Sayın Devlet Bahçeli de iyi bir devlet adamlığı örneği gösterip bence arayı yumuşatmalı diye düşünüyorum. Sonrasında gerçi biraz daha böyle ılımlı bir hal aldı ama.
Yani aslında siyasi araçlardan biridir Adem. Yani dünyada da etkili olan. Tabii bir tercih meselesidir. Mesela CHP bunu çok başarılı yaptı CNN'e.
Evet.
Yani CHP orada bence sonuç aldı da diye düşünüyorum. Dolayısıyla...
Ama sonra CNN Türk de izlemelerini çok da kaybetmedi yani. Sonuç olarak şu anda yine en çok izlenenlerden bir tanesi.
Ya ben tamamen yok etti CNN'i anlamında söylemiyorum. Ama önemli ölçüde, söylemsel düzeyde sonuç aldı diye düşünüyorum şahsen.
Çıkarmadılar yani. Erkek egemenliğin hakim olduğu bir toplumda yaşıyoruz sonuç olarak. Hanımefendiler tabii ki başımızın tacı ama. Senin kabadayılığın bana sökmez diye bir çıkış yaptınız çok tanınmış bir gazeteciye. Bu efelik nereden geliyor?
Yani şöyle, geçen lise yıllığıma bakıyorum. Orada da lakabım Mücahide'ymiş. Ben bu arada İmam Hatip mezunu değilim, Anadolu Lisesi mezunuyum.
Evet.
Genelde de arkadaşlarım dine mesafeli arkadaşlardı. O yüzden herhalde biraz da böyle bir lakap takmışlar. Yani bilmiyorum, karakterle ilgili bir şey bu biraz Adem. Yani fıtratta olması gerekiyor. Gerçekten kavganın göbeğidir benim yerim diyor ya İsmet Özel. Biraz evet, onun gibi bir fıtrata da sahip olmak lazım belki ama şu var. Ya mesela orada bahsettiğin gazeteci İsmail Küçükkaya, ona verdiğim cevap videosu. İşte yargılanacaksınız falan diye beni ekrandan tehdit etti. Ya ben ona başka bir meselede başka bir eleştiri getirmişim.
Evet.
O bana diyor ki zaten hepiniz yargılanacaksınız. Yani şu da çok şey. Hani kendi zaviyelerinden bakarak beni tehdit ediyorlar. Mesela yargılanmaktan korkacağımı falan düşünüyorlar benim. Ya ben 15 Temmuz gecesi yazmışım. Tankın üzeri hapis veya mezar. Biliyorum çünkü ben hangi mücadelenin içinde olduğumu. Evet. Yani bu mücadeleyi göze alarak ve onun hakkını vermeye çalışarak.
En başa dönsen tekrar bu yola girer miydin? Bir tercih hakkın olsaydı.
Ben şeref duyuyorum ya. Şu anda tarihin bu noktasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi getirdiği bu süreçte karınca misali su taşıyabilecek bir konumda olmaktan ötürü şeref duyuyorum.
Cumhurbaşkanı
yani bırak vazgeçer miydin? Şereftir yani.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la diyaloğunuz nasıl? Sizin zannediyorum mekanınızı ziyaret etti.
Bizim mekanımız değil de yine Hodri Meydan videosunda ayrıntısı var. Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi'ni ziyaret etti.
Eşinizin çalıştığı yani.
Evet, eşimin yönettiği derneği ziyaret etti. Bir şey mi soracaksın? Evet.
Hayır. Yani bir diyaloğunuz var mı? En son ne zaman görüştünüz?
En son Azerbaycan'da
kendisine
görüştüm.
Kitap takdim ettiniz mi?
Evet, kitabımı ilk ona hediye etmek nasip oldu. Okuyacağını söyledi. İnşallah istişare de etme imkanı olur. AK Parti'ye de eleştiriler var bu kitapta bu arada.
O zaman vermeseydiniz.
Hani bana soruyorsun AK Parti'ye eleştiriyoruz. Kitabını yazdık yani lütfen.
Şimdi düşünsene gece arıyormuş ya Hilal, bunu niye böyle yazdın?
Demez. Öyle bir insan değil. Gerçekten yansıtıldığı gibi bir insan.
Ben Cumhurbaşkanı değil. Erdoğan'ın son gençlerle babalar günündeki
çok güzeldi değil mi?
Son yıllarda izlediğim en keyifli işti.
Evet. Yani hatta bir tane genç uzun uzun selamünaleyküm diye başlıyor, devam etti. Devamı yok mu diyor. Orada
şey
koptum
var mesela,
yani
orada
gerçekten.
O birek güreşi yapan arkadaştan bahsediyor. İşte video yok mu diyor. Biz mi arayıp bulacağız falan diyor.
E-spor turnuvasına da katıldı geçenlerde. Evet. AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Bey gerçekten iyi işler yapıyor. Onun öncülüğünde oluyor anladığım kadarıyla. AK Parti gençliğin daha da aktif olması lazım bu gibi alanlarda.
Evet. Onunla da bir maç yapabiliriz ya. Onlara da yenilelim. Yani. Peki şeyi merak edeceğim. Hilal Kaplan duygusal biri midir? Yani eşini size nasıl ilk ilanı aşkı hissettirdi.
Oh. Yani tabii o kadar
eğer
özel şeyler.
Eğer o dönemlerde de bu kadar efeyseniz vallahi zor etmiştir yani.
Zaten şöyle espri yapıyor. Trump'a o soruyu sorup geldim ya. İşte ben Amerikan başkanına kafa tutuyor. Ben evde neler çekiyorum siz düşünün falan diye öyle anlatır. Yani Latife bir yana biz okulda tanıştık. Üniversite yıllarında tanıştık. Aile sosyolojisi dersinde tanıştık hatta. Dersin adı da buydu. Ben daha önce görmüştüm Süheyb'i. O da sonra o derste beni gördü. Fakat ben burslu okuyorum. ÖSYM burslu. Özel bir üniversiteydi. Derslerime çok önem veriyorum. Süheyb bana ilk çay içelim dediğinde benim dersim var. Dedim benim dersim var. Gelemem. Ondan sonra o da hiçbir ilgim olmadığını kanaatine varmış. Sonra biz aradan bir yıl geçtikten sonra falan tekrar Konya'da bir sosyoloji öğrencileri kongresi vardı. Orada bir araya geldik işte arkadaş gruplarımızla birlikte. Ondan sonra işte hatta Mevlana Hazretleri'nde falan dua ediyormuşuz. Allah'ım bana yaz, ben dua ediyorum. O dua ediyor Allah.
Dua o anda aslında kabul olmuş
evet
yani.
Evet ya, ve evlilik teklifi yıl dönümü bugün hatta yani soruyu sordun madem.
Nasıl teklif etti?
Nasıl teklif etti? Sahilde yürüyoruz. Tam şeyin önden geçiyoruz. Kuleli Askeri Lisesi'nin oradan geçerken işte...
Orası da iyi bir manzaradır ama yani.
Evet, çok güzeldi. Biz böyle uzun uzun yürüyorduk zaten ve baş başa üçüncü görüşmemizdi. Hatta bir annem demiştim, bugün de teklif etmezse ben bırakırım falan. Ne görüşeceğim uzun uzun diye. İşte üçüncü görüşmemizdi. Hatta bir kız arkadaşım dedi ki, onu açılmasını istiyorsan dedi, şu soruyu sor. Bakın kızlar, eğer açılmakta zorlanan birisi varsa senin için ne anlam ifade ediyorum? Ben de öyle sordum hakikaten ve o sorunun cevabı oraya geldi işte. Yani evlenme teklif etmiş oldu kulenin önünden yürürken. Öyle elhamdülillah.
Hemen evet dediniz mi?
Dedim.
Biraz süründürseydin ya.
Şöyle oldu ama. Önce bir kala kaldım. Böyle bir şey olmuş, şok olmuş. O yürümeye devam etti. O kadar bakamıyor ki bana heyecandan. Sonra Hakkı'ya döndü. Ondan sonra evet dedim işte. Çok şükür.
Şu an sektörde konuşmadığın, görüşmediğin gazeteciler var. Bir gün onlarla asgari de olsa, bir iletişim durumu olsa, avucu uzatan tarafta mı olursun yoksa elini geri çeken tarafta mı olursun?
Yani şöyle, isim isim bence bakmak lazım. Yani mesela Fatih Altaylı, benim üniversite yıllarımda okulumda başörtüsü yasağının başlamasındaki ana aktörlerden birisidir. 28 Şubat'ta ettiği hakaretler, yani bunlar meclis 28 Şubat komisyonunda soruldu. Bugün olsa yine derim falan dedi. Yani şimdi böyle bir şey söz konusuyken Adem, diyorum ya biraz önce, yani Müslümanın izzeti nefsi bunu muhafaza etmeli. Evet. Ne olursa olsun. Benim programına davet etti mesela Fatih Altaylı. 2011 yılıydı. Asistanı aramıştı. Ben dedim kamusal bir özür gerekiyor Fatih Altaylı bence herhangi bir başörtüsü mücadelesine yer almış birisi olarak yani özellikle muhatap olması için. Elbette böyle bir şey olmadı. Yani isim bazında bakmak lazım. Ben şahsi mesele olarak gütmüyorum hiçbir şeyi Adem. Bunu bilmeni isterim. Evet. Yani ay bana şunu demişti, bana bunu demişti. Hayır. Burada gerçekten bedeller ödendi. Gerçekten çok canlar yandı. Eğer bu hususta kamusal anlamda bir pişmanlık belirtisi söz konusuysa elbette.
Ya mesela ama ben Ertuğrul Özkök'le en son röportaj yaptığımda biz 28 Şubat sürecinde çok yanlışlar yaptık ve çok özürler diledik dedi. Hani isim isim gitmek ne kadar doğru veya ne kadar yanlış bilmiyorum da anlatmak istediğim şey şu. Şu anda bir şekilde bir kutuplaşma söz konusu. Bunu hiçbirimiz elbette ki onaylamıyoruz. Hepimizin bir görüşü var, bir fikri
medyada
var.
Medyada çok söz konusu. Yani medya evet. Ve siyasette.
Evet,
ben
medya ve siyasette.
Toplumsal alanda asla böyle... Ya benim en iyi arkadaşım CHP'li. Bak söylemek istemiyordum. Bunu da manşet yapma. Onu bu şekilde söylemek istemem. Ama yani kutuplaşma var dediğin için söylüyorum. Geldiği gelenek CHP. En son seçimde bilmiyorum oy verdi muhtemelen. Hatırlamıyorum konuştuysak da.
İstanbul'da mı yaşıyor?
Ben üniversiteden beri tanıyorum kendisini. Karakterini, hayata karşı duruşunu, verdiği mücadele, her şeyle çok seviyorum o arkadaşımı.
Evet.
Şimdi bu ve bunu da asla dediğim gibi o yüzden manşete vermiyorum. Yani böyle bir CHP'li arkadaşlığım da var. Böyle bir modda söylemiyorum bunu. Evet. Benim gerçekten...
Ama var senin birçok farklı sosyolojiden arkadaşlarım var zaten.
Var.
Ben onu bilen birisi olarak söylüyorum yani.
Elbette var. O yüzden diyorum yani... Siyasetteki, medyadaki çok sert dili sanki toplumda herkes birbiriyle düşmanmış gibi konumlandırmak yanlış olur.
Ama işte burada şöyle bir şey var ya, işte medyadaki isimler ve siyasetin üst noktalara biraz böyle farklı bir iletişim dili kullanınca ister istemez az da olsa bir şekilde topluma yavaş yavaş sirayet etmeye başlıyor. Vallahi çok teşekkürler, çok keyifli bir sohbet oldu. Son olarak neler söylemek isterseniz mikrofonlar sizde.
Kanalıma abone olmayı...
Kanala abone olsunlar
çok
ya.
Çok teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık tüm ekibine ve sana. Başarılar diliyorum. İnşallah alan muvaffak etsin. Yani dijital yayıncılıkta farklı bir veçe sunmaya çalışıyorsun. Bu anlamda özgün bir iş yapıyorsun gerçekten. Allah muvaffak etsin.
Çok teşekkürler. İlerleyen dönemlerde yeniden konuk almak dileğiyle.
Eyvallah. Teşekkür ediyorum.